Kutsal kitabın en harikulade kitaplarından biri olan Yeremya'nın yorumunu sürdürüyoruz. Kırık kalpli peygamber Yeremya. Yeremya dikkate değer bir adamdı ve ben ona ağlayan peygamber diyorum. Bir yorumcu Yeremya hakkında şöyle demiştir. Bitmiş bir ülkenin sürmekte olan acısını seyretmeye mahkum edilmiş, büyük bir adamınkinden daha acı veren bir durumu düşünmek zordur. Soğukluk, karanlık ve yozluktan başka bir şey kalmayana dek onun yok olmasından önce bir şaşkınlık, bir öfke içerisinde canlılık belirtilerinin birer birer eriyip gitmesini seyretmek. Bir başka yazar Yeremya hakkında şöyle yazmıştır. İlyas kadar güçlü, Yeşe'ye kadar iyi konuşan ya da Hezekiel kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı bir şey olan birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken birisiydi. Tanrı sözünün yoz ve dejenere bir çağda kendisi aracılığıyla gelmesi üzere seçilen kişi işte böyle bir adamdı. Yeremya'nın mesajı bir halka verilen mesajlar arasında popülerlikten en uzak olanıydı ve halk tarafından reddedildi. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. En çok görülen isim ise Babil'dir ve kitapta 164 kez geçer. Benyamin topraklarında Anatot kentindeki kahinlerden Hilkiya oğlu Yeremya'nın sözleri. Rab Yahuda kralı Amon oğlu Yoşua'nın krallığının 13. yılında Yeremya'ya seslendi. Rabbin Yeremya'ya seslenişi Yahuda kralı Yoşua oğlu Yahuyakim'in dönemine dek, Yahuda kralı Yoşua oğlu Sitkiya'nın krallığının 11. yılı 5. ay Yeruşalim halkının sürgüne gönderildiği güne dek sürdü. Bu ayetler bizlere Yeremya'nın tam olarak ne zaman çağrıldığı hakkında bir bilgi veriyor. Yeşua'nın hükümranlığının 13. yılında Yeruşalim'in sürgüne gönderildiği güne kadar. Yeremya, Yeruşalim'de sağ kalanlara hizmetini devam ettirdi. Onu kendileriyle birlikte zorla Mısır'a götürdüklerinden sonra Mısır'da da ölene kadar hizmetini devam etti. Yeremya'nın yaşamının iki özelliğinin ağlamak ve yalnızlık olduğunu söyleyebiliriz. Yeremya 1. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Rab bana şöyle seslendi. Rab Yeremya'ya seslendi. Bunu yeterince vurgulamam mümkün değildir. Eğer buna inanmayacaksanız kitabı bir yana bırakırsanız iyi olur. Buna inanmıyorsanız kitap size hiçbir mesaj vermez. Bu Tanrı sözüdür dostum. Tanrı'nın sözünü Yeremya'ya nasıl gönderdiğini söylemeyi teklif etmiyorum. Ama Tanrı sözünü ona iletti ve Tanrı sözü olarak bizler için kaydedilmiştir. Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım. Uluslara peygamber atadım. Yeremya 1. bölüm 5. ayet. Yeremya'nın annesinin onu aldırmadığından ötürü çok mutluyum. Yoksa Yeremya hiç doğamazdı. Günümüzde birçok insan çocuk ne zaman çocuk oluyor diye soruyorlar. Size şunu söyleyelim ki çocuk ana rahmine düştüğünden itibaren çocuktur. Mezmur 139'u okuyun. Davut peygamber gizli yerde yaratıldığımda, yeryüzünün derinliklerinde örüldüğümde bedenim senden gizli değildi der. Yani annesinin karnında biçimlendirilmişti ve o anda yaşam başlamıştı. Bir jinekolog ta başlangıçtan itibaren ceninde büyük bir gelişmenin gerçekleştiğini söylemişti. Kürtaj bir yaşam kurtarmak için yapıldığı zamanlar hariç katilliktir dostum. Tanrı sözünün kürdaş hakkındaki görüşü budur. Tanrı Yeremya hakkında sen doğmadan önce seni tanıyordum ve seni çağırdım demiştir. Peki Tanrı Yeremya'ya neden böyle şeyler söylemişti? Dostum Tanrı Yeremya'dan Yahuda halkına onların reddedeceği bir mesaj vermesini isteyecektir. Yeremya Tanrı yolunda gittiği için hapse atılacaktır. Duyuracağı haber kendi yüreğine bir yük olacaktır. Çünkü halkını seviyordu ve onların başlarına gelecek olanları onlara söylemesi onun için zordu. Ama Tanrı mesajını vermesi için böyle birisini istiyordu. Yumuşak birisini istiyordu. Tanrı Ahab ve İzabel'in sarayına İlyas adlı sert bir peygamberi yollamıştı. Ama Yahuda krallığı sürgüne gitmeden önce Tanrı halkının kendisinin onları sevdiğini ve onları kurtarmayı istediğini bilmelerini istiyor. Bu yüzden Yeremya adlı bu adamı seçiyor. Bu nedenle Tanrı onu cesaretlendirmek için Yeremya'ya şu sözleri söyleyecek. Önemli olanın, seni çağıranın ben olduğumu, seni atadığımı ve seni kutsadığımı bilmeni istiyorum Yeremya. Kutsanmak, Tanrı tarafından kullanılmak için bir kenara konmak anlamına gelir. Tapınma çadırında ve tapınakta Tanrı'nın hizmetinde kullanılan eski tencere ve tavalara kutsal ve kutsanmış kaplar deniyordu. Yenilerinin alınmaları gerekiyormuş gibi gözüktükleri halde neden onlara kutsal deniyordu? Çünkü bunlar Tanrı için kullanılıyorlardı da ondan. Tanrı'nın kullanımı için bir kenara konulan her şey kutsanmıştır. Tanrı, Yeremya, sen doğmadan önce seni kendi kullanımım için bir kenara ayırdım. Bu yüzden mesajının etkisinin ne olacağından endişelenme. Sadece mesajı ver dedi. Aslında Tanrı benden de aynı şeyi istiyor. Bu mesajları hazırlarken kendimi çok rahatsız hissediyorum bazen. Hiçbir ödün vermeden Tanrı sözünü olduğu gibi aktarıyorum, aktarmaya çalışıyorum. Bu benim sorumluluğum. Bunu şefkatle söylüyorum. Ben size karşı sorumlu değilim. Tanrı'ya karşı sorumluyum ve raporlarımı ona veririm. Söylediğim sözler sizi hoşnut etmiyorsa buna üzüldüm. Özür dilerim, keşke etseydi. Halen bir vaiz olarak insanlar bazen bana gelip ah insanlar sizi ne kadar çok seviyorlar derler. Ama biliyor musunuz ki her kilisede bir grup muhalif, her zaman dürüst olmayan huysuz sorun çıkarıcılar vardır. Ancak eğer Tanrı sözünü veriyorsanız Tanrı'ya karşı sorumlusunuz ve o hizmet için bir kenara ayrılmışsınızdır. Tanrı seni uluslara bir peygamber olarak atadım diyerek sözlerine devam ediyor. Bu Yeremya'ya otorite vermiştir. Ona birçok karanlık günde kendisine yardımcı olacak bir cesaret vermiştir. Şimdi Yeremya'nın yanıtını görüyoruz. Yeremya 1. bölüm 6. ayette. Bunun üzerine ah egemen Rab konuşmayı bilmiyorum çünkü gencim diye karşı çıktım. Yeremya o sırada büyük bir olasılıkla 20 yaşındaydı. Ama bu ayet size bunu düşündürmez. Aslında bizim bir çocuğu düşündüğümüz anlamda bir çocuk değildi. Burada genç olarak geçen sözcük Zekeriya 2. bölüm 4. ayette delikanlı olarak tercüme edilen sözcüktür. Ve ona dedim, git o delikanlıyla konuş. Yeremya aslında bir delikanlıydı. Söyledikleri aslında ben genç ve deneyimsiz biriyim, tecrübesi olmayan biriyim. Böylesi bir işi yapmaya yeterli değilim, buna hazırlıklı değilim anlamındaydı. Tanrı'nın kullandığı kişinin bu işi yapamayacağını düşünen kişi olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Eğer siz bugün bu işi yapabileceğinizi düşünüyorsanız, ben de size Tanrı'nın sizi kullanacağını düşünmediğimi söylemeliyim. Aynı kasabadaki başka bir genç vaizi, çok kıskanan genç bir vaiz beni görmeye gelmişti. Bana, ben ondan daha iyi bir vaizim, ondan daha iyi bir pastörüm, ondan daha iyi bir konuşmacıyım. Tanrı'nın neden o adamı kullanıp da beni kullanmadığını bilmek istiyorum. Benim hizmetim başarılı olmuyor dedi. Bunun üzerine ona, sen yapabileceğini düşünüyorsun, ben öbür adamı tanıyorum ve o gerçekten de bunu yapabileceğini sanmıyor. Tanrı her zaman bu tür birini kullanır. Tanrı bu dünyanın zayıf şeylerini seçer dedim. Yeremya peygamber kendini yetersiz, işe uygun olmayan, bu iş için bilgisi ve kabiliyeti olmayan biri hissediyordu. Tanrı'nın ona verdiği yanıtı dinleyin. Rab, gencim deme dedi. Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin. Yeremye 1, ayet 7. Sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin. Batı dünyasında daha liberal vaizler olduğu halde, cemaatlerin büyüdüğü kiliseler aslında daha muhafazakar kiliselerdir. Sağlıklı büyüyen bunlardır. Günümüzde bir şeylerin olup bittiği kiliseler, kutsal kitaba inanan kiliselerdir. Liberal kiliselerin sorunu, kürsüdeki adamın kendi söylediklerine inanmamasıdır. Teoriler ve fikirlerden söz etmektedir. Kendi düşüncelerini bildirdiği paneller yapar. Tanrı, sana vermeni buyurduğumu ver ve onu benim otoritemle, yetkimle ver der. Size şunu söyleyebilir miyim değerli dostum? Tanrı'nın sözünü verirken bu çok rahat ve çok harika bir şeydir. Yeremya'yı çok seviyorum ve onu teselli etmeyi çok isterdim. Onun beni teselli ettiği kesindir. Yani Yeremya peygamberin sözlerini okuduğumda beni teselli ettiği çok kesindir. Onlardan korkma diyor Tanrı Yeremya'ya, Yeremya kitabı 1. bölüm 8. ayette. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim. Böyle diyor Rab. Onların yüzlerinden korkma. Kutsal kitabı radyodan öğretmenin rahat yanlarından biri, eğer hoşlanmadıkları bir şey söylersem beni kızdıramamalarıdır. Şimdi harika bir Mesih inanlısı olan bir adam bana yazmıştı. Kurtulmak için yapılması gereken bazı törenler ve dönmeler olduğuna inanan bir tarikat üyesi olduğunu söylemişti. Kendisi bir mimardı. İşe gidip gelirken radyo yayınlarımızı dinliyordu. Beni çok kızdırdınız. Bana bir günahkar olduğumu söyleyip durdunuz. Eğer size ulaşabilseydim, burnunuza bir yumruk indirirdim diye yazmıştı. Adam epey iri yarı. Bu yüzden bunu yapabileceğini biliyorum. Radyodan yayın yapmanın rahat yanlarından biri de bu. Çünkü Tanrı sözüne sadık kaldığımda insanların duymaktan hoşlanmadıkları şeyleri söyleyeceğim. İşin ilginç yanı adamın her sabah programı dinlemesi ve bir gün Rab İsa'ya dönüp evet ben bir günahkarım beni kurtar ya Rab demesi. Mesih'i kişisel kurtarıcısı olarak kabul etti. Tanrı sözünü vermenin sevinci işte budur değerli dinleyicilerimiz. Tanrı'nın sözünü cesaretle ve iman ederek, inanarak vermemizi söylemesinin nedeni de budur. Tanrı sözü hiçbir zaman boş dönmez. Tanrı'nın amacını gerçekleştirecektir. Günümüzde kiliselerin Tanrı'nın sözünde yazmış olduklarını yetkiyle bildirecek kişilere çok ihtiyaç vardır kardeşim. Bizden bütün isteği budur. Bir bakıma basit bir iştir. Ve diğer bakımdan da en zor iştir. Tanrı Yeremya'ya korkma, çünkü ben seni kurtarmak için seninle beraberim demiştir. Bak ben senin tarafındayım. Martin Luther, yanında Tanrı olan kişi çoğunluktadır demiştir. Bu her zaman doğru olan bir sözdür değerli dinleyicilerimiz. Mesih inanlıları olarak bizler azınlıkta olduğumuzu düşünebiliriz. Ama aslında çoğunluktayız, çünkü Rab bizimle birliktedir. Sonra Rab elini uzatıp ağzıma dokundu, işte sözlerimi ağzına koydum dedi. Yeremye 1 ayet 9. Sözlerimi ağzına koydum. Bu çok önemlidir. Tanrı kutsal kitaptaki sadece düşünce ve fikirleri değil, sözleri de esinlendirmiştir. Örneğin şeytan yalan söylemek için Tanrı tarafından esinlendirilmemişti. Ama kutsal kitaptaki şeytanın yalan söylediğinin kaydı esinlenmiş sözlerdir. Yani şeytanın yalan konuşması Tanrı tarafından belirlenmiş ya da esinlendirilmiş değildir. Ama Tanrı kutsal sözünü kaleme alan peygamberleri esinlediğinde onlar şeytanın yalan konuştuğunu yazdılar. Bu bildiri ya da esin Tanrı tarafından peygamberlere açıklanmıştır. Günümüzde bu düşünce sık sık yanlış anlaşılmaktadır. Bu yüzden kutsal kitabı yorumlayan insanların yorumları hiçbir zaman esin değildir. Bunlar çok iyi yorumlar olabilirler kardeşim, ama esin ya da vahiy değiller. Buna çok dikkat etmek gerekir. Bizim profesör hocamız daima şöyle derdi. Benim söylediklerimi de Rabbin sözüyle denek taşına vurmalısınız. Benim söylediklerimi lüp diye yutmamalısınız. Çünkü ben de Tanrı sözünü alıp onu açıklamaya çalışıyorum. Size bu çok yardımcı olabilir ama Rabbin sözü daima temeldir ve ilk sıradadır ve öyle de olmalıdır. Doğru tercümenin önemini belirtmek için bir örnek vereyim. Şarkıcı olmak isteyen bir kız vardı ve bir gün sahneye çıkma zamanı ona geldi. Şarkısını söyledikten sonra arkadaşlarının kendisini beklediği soyunma odasına gitti. Öğretmenim ne dedi diye heyecanla sordu. Çok diplomatik bir arkadaşı cennetsel bir şekilde şarkı söylediğini söyledi dedi. Kız gerçekten öyle mi söyledi diye sordu. Gerçekten bu sözleri mi kullandı? Arkadaşı hayır, tam olarak bu sözleri kullanmadı ama bunu demek istedi diye yanıt verdi. Ama tam olarak hangi sözcükleri kullandığını bilmek istiyorum. Cennetsel bir şekilde şarkı söylediğimi mi söyledi diye ısrar etti. Arkadaşı evet onu demek istedi ama kullandığı sözlere gelince bu dünyadan olmayan bir gürültü çıkardığını söylemişti dedi. Kutsal kitabın sözlerinin Tanrı tarafından esinlendirildiğini anlamak değerli dinleyicilerimiz çok önemlidir. Sözlerimi senin ağzına koyacağım diyor Tanrı Yeremya peygambere. Bak ulusların ve ülkelerin kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, yerle bir edilmesi, kurulup dikilmesi için bugün sana yetki verdim. Yeremya 1 ayet 10. Yeremya, Yeşua, Yehoakim, Yehoahaz, Yehoakin ve Sitkiya'nın dönemlerinde peygamberlik etmiştir. Bütün bu kralların çeşitli büroları ve hükümet projeleri vardı. Hepsi de Yeruşalim'i daha iyi bir yer haline getireceklerdi. Ekolojiyle ilgilenecek ve şehri varoluşlardan kurtaracaklardı. Hepsinin fakirlikle ilgili bir programı vardı ama hiçbiri Yeremya ile fazla ilgilenmedi. Onu görmezlikten geldiler. Şimdi neredeyse 3000 yıl geçmiştir. Bugün o hükümet projelerinden herhangi birinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Sidkiye tarafından yapılan önemli bir şeyin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Yehoakin ya da Yehoakim'in yapmış olduğu herhangi bir şeyden söz edebilir misiniz? Hiçbir iyi şeyden bahsedilmez. Buna karşın o zamanda herkes doğru olanı, popüler olanı yaptığını düşünüyordu. Yeremya görmezlikten gelindi. Ama bugün kimi okuyoruz? Yeremya'yı okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yeremya bugün halen bereket olmaktadır. Yeremya'nın kitabı Tanrı sözüdür. Bugüne kadar gelmiştir ve bizim zamanımızda da ayakta kalacaktır ve bundan sonra da. Bugün gerçek anlamda insanlar artık Tanrı'yı işitmek istemiyor. Onu dinlemiyor. Onun sevgi ve doğruluk ilkesinde yürümüyor ama Tanrı konuşuyor ve onun sözü ayakta kalacaktır. Tanrı Yeremya'ya onu Yahuda ulusuna kendi sözünü vermekle görevlendireceğini söylüyor. Ve zavallı Yeremya daha işi almadan emekliye ayrılmak istiyor. Tanrı şimdi Yeremya'ya peygamberlik konumuna çağrısı hakkında iki harika resim veriyor. Rab Yeremya'ya ne görüyorsun diye seslendi. Bir badem dalı görüyorum diye yanıt verdi Yeremya. Badem ağacı uyandıran ya da gözleyen olarak bilinirdi. Gerçekten de kışın uzun gecesinden sonra ilkbaharda çiçek açan ilk ağaçtı. Badem ağacı gibi Yeremya'da bir çalar saat, bir uyandırıcı olacaktı. İnsanları uyandırmaya çalışacaktı ama onlar uyanmayı istemiyorlardı. Uyuyan kimse uyandırılmaktan hoşlanmaz. Çalar saat dünyanın en sevilmeyen nesnelerinden biridir. Üniversitedeki yatakhanemizdeki bütün çalar saatler hırpalanmıştı. Ben benimkini birçok sabahlar duvara atmışımdır. Yeremya, Yahuda ulusu için bir uyandırıcı olacaktı. Rab, doğru gördün dedi. Çünkü sözümü yerine getirmek için gözlemekteyim. 12. ayet. İbranice badem ve gözlemekteyim sözcükleri birbirini çağrıştırıyor. Tanrı evet öyle. Onlara kendilerini uyandıracak sözleri vereceğim. Onları uykularından sarsarak uyandıracağım demişti. Rab yine ne görüyorsun diye seslendi. Kuzeyden bu yöne bakan kaynayan bir kazan görüyorum diye yanıt verdi Yeremye. Yeremye 1 ayet 13. Kaynayan kazan neydi? Yeremya'nın zamanında Mısır ve Asur güneydeki Yahuda krallığı için artık bir tehlike oluşturmuyorlardı. Ama kuzeyde yer alan hilal şeklindeki bereketli alanda Babil adında yükselmekte olan bir güç vardı ve bu güç sonunda Yahuda'yı yok edecekti. Uluslarının başına gelecekler hakkında halkı sürekli olarak uyarmak Yeremya'nın işiydi. Yeremye 1, 14-15. Ayetlerde de şöyle diyor. Rab şöyle dedi. Ülkede yaşayanların tümü üzerine kuzeyden felaket salıverilecek. Çünkü kuzey krallıklarının bütün halklarını çağırıyorum diyor Rab. Kralları gelip Yeruşalim surlarında bütün Yahuda kentlerinin karşısında Yeruşalim'in kapı girişlerinde tahtlarını kuracaklar. 100 yıl önce Tanrı Yeruşalim'i kurtarmıştı ve şimdi bütün sahte peygamberler Tanrı'nın bunu yine yapacağını söylüyorlardı. Tanrı'nın geçmişteki bütün peygamberleri, Yeşaya'nın zamanında yaşayan bütün peygamberler, Hoşeya, Yoel, Amos, Mike ve Nahum ölmüşlerdi. Sanıyorum Sefanya ve Habakuk hala yaşıyorlardı. Hezekiel ile Obadiya, Yeremya'nın zamanında yaşayan peygamberlerdi ama onlar sürgünler. Babil'e varana dek peygamberlik etmeyeceklerdi. Daniel de daha sonra peygamberlik edecekti. Ama bu sırada Yeremya tek başına ayakta durmaktadır ve ulusun üzerine gelecek bu yargıları bildirmesi gerekmektedir. Yeremya'nın bu bildirisine tepki nasıl olacaktır? Sana savaş açacak ama seni yenemeyecekler. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim. Böyle diyor Rab. Yeremye 1. bölüm 19. ayet. Rab, devam et Yeremye. Devam et. Sana karşı koyacaklar. Mesajı dinlemeyecekler ama sen mesajı ver diyor. Yeremye peygamber, kendini peygamberlik konum için yetersiz, güçsüz ve değersiz görüyor. Ve bunu bir mazeret olarak sunuyor. Ama Tanrı, senin ağzına kendi sözlerimi koyacağım. Ve sen benim sözlerimi veriyor olacaksın diyor. Kendi sözlerinin değil, onun bunun sözleri değil, benim sözlerimi veriyor olacaksın. Bence Tanrı'nın sözünü verdiğinden emin olmayan kimse kürsüye çıkıp bir mesaj vermemelidir. Eğer herhangi bir şüphesi varsa ya da kendi düşüncelerini sunması, liberal, sosyal bir müjde vaaz etmesi gerektiğini düşünüyorsa, kürsüden uzak durması gerekir. Vaaz sanatı, yorum bilimi ve teolojiyi ne kadar çok bilirse bilsin ve ne kadar sofistike bir eğitim almış olursa olsun, Tanrı sözünü verdiğinden emin olana dek kürsüden uzak durmalıdır böyle birisi. Bu çok çok önemlidir. Yeremya, Tanrı'nın gerçek sözlerini verdiğinden emin olabilirdi. Tanrı Yeremya'ya, devam et Yeremya. Sana karşı koyacaklar, mesajı dinlemeyecekler ama sen mesajı ver diyor. Yeremya kendini peygamberlik konum için yetersiz ve değersiz görüyor ve bunu bir neden olarak sunuyor. Ama Tanrı, senin ağzına kendi sözlerimi koyacağım ve sen benim sözlerimi veriyor olacaksın diyor. İşte önemli olan budur. Rabbin sözlerini vermek.